Ayrım 18. Bir gün. David Nichols. Sayfa 269. Kısım 3. 1996-2001. 30'lu yaşların başları. Bazen olağanüstü anların yaşandığını farkında olursun. Bazen geçmişten yükselirler. Belki insanlar da böyledir. James Salter, Burning the Days. Bölüm 10. Carpe Diem. 15 Temmuz 1996 Pazartesi. Leytonstone ve Walthamstow. Emma Murley müdürün odasında yerde sırtüstü yatıyor, elbisesi belinin etrafında sıyrılmış, yavaş yavaş nefes alıyor. Aa, bu arada 9. sınıflar için Cedar with Rosie'nin yeni bir kopyası gerek. Ne yapabileceğime bakarım, diyor müdür gömleğini iliklerken. Peki, hazır burada halın üzerindeyken konuşmaktan hoşlandığın başka bir şey var mı? Bütçe meseleleri, teftişler, yeniden üzerinden geçmek istediğim bir şey. Senin üzerinden geçmek isterim yeniden. Tekrar yere uzanıp burnunu ensesine sürtüyor. Bay Godalming'in, Phil'in uzmanı olduğu anlamsız bir ima bu. Ne demek bu? Hiçbir anlamı yok. Emma içini çekip ondan uzaklaşıyor. Seksin keyifli olduğu zamanlarda bile kendisini neden hırçınlaştırdığını merak ediyor. Bir süre daha yatıyorlar. Cromwell Road Meslek Okulu'nun dönem sonu saat akşam 6:30, okula iş saatleri sonrasının tekinsiz sessizliği hakim. Temizlikçiler toparlanmışlar. Odanın kapısı içeriden kilitli ama kendini hala huzursuz ve tedirgin hissediyor. Son 9 aydır kuruma ait halının üzerinde plastik sandalyelerde ve lamine masalarda aşk yapıyor. Her zaman personeline karşı düşünceli olan Phil, ofis koltuğunun üzerindeki süngeri alıp Emma'nın kalçasının altına koymuştu. Ama Emma yine de bir gün üst üste yığılmamış mobilyalar üzerinde sevişmeyi isterdi. Biliyor musun, diyor müdür, neyi? Bence heyecan vericisin, diyor ve sözlerini vurgulamak için Emma'nın göğsünü sıkıyor. 6 hafta sensiz ne yapacağımı bilmiyorum. En azından halı yanıkların iyileşir. Sensiz 6 hafta, sakalları ensesine sürtünüyor. Arzuyla tutuşacağım. Başvurabileceğim bir bayan Godalming var, diyor. Sesi buz gibi ve acımasız. Oturup elbisesini dizlerine çekiyor ve her halükarda uzun tatiller öğretmenliğin ikramiyelerinden biridir. Bunu bana sen söylemiştin ilk başvurumu yaptığımda. Phil kırgın bir ifadeyle halıdan bakıyor. Bunu yapma Em. Neyi? Aşağılanmış kadın rolünü. Özür dilerim. Ben de senden daha fazla hoşlanmıyorum bu durumdan. Ben hoşlandığını sanıyordum. Hayır, hoşlanmıyorum. Şimdi keyfimizi bozmayalım. Ne dersin? Yatıştırmak istermiş gibi elini Emma'nın sırtına koyuyor. Eylül'e kadar bir daha görüşemeyeceğiz. Tamam, özür dilerim dedim. Oldu mu? Konuyu değiştirdiğini göstermek için eğilerek adamı öpüyor. Geri çekilmek üzereyken adam elini ensesine koyup bir kez daha öpüyor onu. Tanrım, seni özleyeceğim. Ne yapman gerektiğini düşünüyorum, biliyor musun? Diyor, ağzını adamın ağzına dayadığında. Radikal bir şey. Endişeyle bakıyor Phil. Devam et. Bu yaz dönem biter bitmez söyle. Parmağını çenesine koyuyor. Bunu kesmen gerektiğini düşünüyorum. Oturuyor. Asla. Bu kadar zaman geçti. Hala gerçekte nasıl göründüğünü bilmiyorum. Böyle görünüyorum işte. Ama yüzün gerçek yüzün. Yakışıklı bile olabilirsin. Elini adamın alnına koyup geriye doğru itiyor. Maskenin arkasında kim var? İçeri girmeme izin ver Phil. Gerçek seni tanımama izin ver. Bir süre birlikte gülüyorlar. Hayal kırıklığına uğrarsın, diyor Phil. Sakalını sevdiği hayvanı okşayan biri gibi sıvazlıyor. Zaten ya da böyle olacağım ya da günde 3 kere tıraş olmam gerekecek. Eskiden sabahları tıraş olur, öğlen de soyguncu gibi görünürdüm. O zaman bırakayım uzasın diye düşündüm. Alameti farikam olsun. Aa, alameti farika. Hem böyle gayri resmi oluyorum. Çocukların hoşuna gidiyor. Otorite karşıtıymışım gibi gösteriyor beni. Emma yine gülüyor. 1973 yılında değiliz Phil. Sakalın bugünlerde farklı bir anlamı var. Kendini savunmak için omuzlarını silkiyor. Fiona seviyor. Diğer türlü çenemin zayıf göründüğünü söylüyor. Ne zaman karısından söz etse her zaman olduğu gibi bir sessizlik takip ediyor sözlerini. Söylediklerini hafifletmeye çalışarak kendisiyle dalga geçiyor. Çocukların bana sakal dediklerini biliyorsundur mutlaka. Phil gülüyor. Emma sadece gülümsüyor. Farkında değilim. Hayır, bilmiyorum. Maymun adam. Somurtarak oturuyor Phil. Maymun adam mı? Sana böyle diyorlar. Kim? Çocuklar. Maymun adam. Bilmiyor muydun? Hayır. Aa, özür dilerim. Küskün ve kırgın bir halde yere yatıyor Phil. Bana maymun adam dediklerine inanamıyorum. Sadece şaka olsun diye, diyor Emma teselli etmeye çalışarak, bir tür sevgi gösterisi. Sevgi gösterisi gibi gelmiyor kulağa. Çenesini okşuyor. Çok fazla erkeklik hormonu salgılıyorum, hepsi bu. Erkeklik hormonu sözü yeniden canlanmasına yetiyor ve Emma'yı yere yatırıp bir daha öpüyor. Ağzı personel kahvesi ve dosya dolabında sakladığı beyaz şaraptan kokuyor. Çok tedbirsizim diyor Emma. Yani insanlar anlayacaklar. Herkes evine gitti. Ellie Emma'nın kalçalarında gezindiği sırada masanın üzerindeki telefon çalıyor. Telefon sesini duyunca ısırılmış gibi irkiliyor. Sendeleyerek kalkıyor. Boş ver diyor. Boş ver diye inliyor Emma. Boş veremem. Sanki Fiona ile belden aşağısı çıplak konuşmak çok fazla ihanet sayılacakmış, çıplak bacaklarıyla konuşmaktan dehşete kapılmış gibi pantolonunu çekiştiriyor. Selam, merhaba sevgilim. Evet biliyorum, şimdi çıkıyorum. Evle ilgili meseleler konuşuluyor. Makarna mı, kızartma mı, TV mi, DVD mi? Ve Emma masanın altında kağıt tutucular ve kalem başlıklarıyla yatan dürülü iç çamaşırını alarak sevgilisinin ev yaşantısından uzaklaşmaya çalışıyor. Yeni pencereye dönüyor. Jalüzinin şeritleri tozlanmış. Emma birdenbire bir parkta, sahilde ya da Avrupa'da bir meydanda, herhangi bir yerde olmak istiyor. Ama burada, bu havasız odada, evli bir adamla birlikte. Bir sabah uyanıp da kendini 30 yaşlarında ve birinin metresi olarak bulmak nasıl bir duygu? Aşağılık ve itici bir kelime. Bunu hiç düşünmemiş olmayı istiyor ama aklına başka bir şey gelmiyor. Patronun metresi ve bu durumla ilgili söylemeyecek en iyi şey ortada. Çocuk olmaması. İlişki bir başka berbat kelime. Kalamarın içindeki nişan yüzüğü, meselesinin yaşandığı Korf Adası'ndaki korkunç tatilden sonra geçen Eylül'de başlamıştı. Yapabildiği en iyi şey, sanırım farklı şeyler istiyoruz İyan diye söze başlamak olmuştu ve bunu güneş yanı ve küskünlükle geçen uzun, çok uzun bir 15 gün kendine acıma hali ve kuyumcunun yüzükleri geri alıp almayacağı endişesi takip etmişti. Dünyada hiçbir şey bu isteyenmeyen yüzükten daha hazin olamazdı. Radyasyon gibi hüzün yayarak otel odasındaki çantanın içinde durmuştu. Tatilden bronzlaşmış ve mutsuz olarak dönmüştü. Evlenme planından haberi olan annesi düğün için kendine elbise almıştı ve teklifi reddetmesini sorgulamaya başlayana kadar haftalarca ona öfkeyle köpürmüştü. Ama teklife evet demek sığınmak gibi bir şey olacaktı ve Emma asla bir evliliğe sığınılmaması gerektiğini romanlardan biliyordu. İlişki böyle başlamıştı. Fil'in odasındaki olağan bir toplantı sırasında gözyaşlarına boğulmuş, Fil yanına gelerek koluyla onu sarmış, nihayet der gibi ağzını Emma'nın başına bastırmıştı. Fil işten sonra bira içilebilecek ama yemekleri de güzel olan bir yere götürmüştü onu. Domuz kaburgası ve keçi peynirli salata yemişlerdi ve dizleri büyük tahta masanın altında birbirine değdiğinde Emma olayları akışına bırakmıştı. İkinci şişe şaraptan sonra her şey artık bir formaliteydi. Sarılma, eve dönerken takside öpüşmeye dönüşmüştü. Yazı masasının çekmecesinde kahverengi bir zarf bulmuştu. Son geceyle ilgili, seni düşünmekten vazgeçemiyorum, yıllardır bu durumdayım, konuşmamız gerek, ne zaman konuşabiliriz? Emma, zina hakkında bildiği her şeyi 70'lerin TV dizilerinden öğrenmişti. Zinayı Cinzano, Triumph TR7 otomobiller, peynir ve şarap partileriyle bağdaştırmıştı. Bunun genellikle orta yaşlıların, daha çok orta sınıfın yaptığı bir şey olduğunu düşünürdü. Golf, yatlar ve zina. Şimdi bizzat kendisi bir ilişkinin içinde malzemesi gizli bakışmalar, masaların altından el tutuşmalar, kırtasiye dolabının içinde koklaşmalar olan bir ilişki. Her şeyin ne kadar tanıdık olduğuna, suçluluk duygusu ve kendinden nefretle birleştiğinde ne kadar güçlü bir heyecan yarattığına şaşıyordu. Bir gece Noel oyunu Grease'in setinde sevişmelerden sonra hediye paketi şeklinde paketlenmiş bir kutu uzattı Fil. Bir cep telefonu. Sesini duymak istediğimde aramak için. Emma gözlerini kutuya dikip içini çekti. En sonunda oldu sanırım. Ne oldu? Beğenmedin mi? Hayır, çok güzel. Gülümsedi. Biriyle girdiğim bir bahsi kaybettim. Hepsi bu. Zaman zaman açık sonbahar akşamlarında Hackney bataklıklarının gizli köşelerinde konuşarak yürürlerken, okulun ilahi korolarında sıcak şarapla sarhoş, kıkırdarlarken bazen Philip Godalming'e aşık olduğunu düşünüyordu. Phil, iyi, ilkeli, tutkulu bir öğretmendi. Ara sıra kendini beğenmiş olsa da. Güzel gözleri vardı, eğlenceli olabiliyordu. Hayatında ilk kez neredeyse saplantılı, cinsel bir kara sevdanın nesnesi olmuştu. Tabii 44 yaşında birisi olarak oldukça yaşlıydı. Föstekesinin altındaki derisi hamur kıvamındaydı. Ama gerçekten samimi ve ilgili bir aşıktı. Hatta bazen fazlasıyla ilgiliydi. İnsanın sıkıntısını geçiren, konuşan biriydi. Aynı üslupla bir kongrede yardım cemiyeti fonlarıyla ilgili konuşan adamın müstehcen konuşmalar yapmasına inanamıyordu Emma. Bazen sevişmenin ortasında kesip, "Mr. Godalming, sen küfür ettin," demek geliyordu içinden. Ama artık 9 ay geçmiş, heyecan azalmıştı ve bu muhteşem yaz akşamında neden okul koridorlarında sürttüğünü, burada ne iş olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu. Arkadaşları birlikte olmalıydı ya da gururlanacağı ve insanların önünde birlikte olabileceği bir sevgiliyle. Suçluluk ve utanç duygusuyla somurtarak fil kuruma ait sabunla kendini yıkarken erkekler tuvaletinin önünde bekliyor onu. İngilizce ve drama dersleri baş yardımcısı ve metresi olarak. Aman Tanrım! İşte oldu diyerek çıkıyor Phil. Hala nemli olan eliyle Emma'nın elini tutuyor, açık havaya çıkar çıkmaz ihtiyatla bırakıyor. Ana kapıyı kilitliyor, alarmı kuruyor. Aralarında ustalıklı bir mesafe ile akşam aydınlığında arabaya doğru yürüyorlar. Seni metroya götürürdüm ama riski göze almamak en iyisi. Biraz daha yürüyorlar. Gitmeye 4 gün kaldı diyor neşeyle sessizliği bozmak için. Yine nereye gidiyorsunuz diye soruyor Emma bildiği halde. Korsika'ya, yürümeye. Fiona yürümeyi sever. Yürü, yürü, yürü. Aynı Gandhi'ye benziyor. Sonra akşam olunca yürüyüş ayakkabıları. Phil, lütfen yapma. Özür dilerim, özür dilerim. Konuyu değiştirmek için soruyor. Ya sen ne yapacaksın? Belki yok şayrı, ailemi ziyarete giderim. Daha çok burada kalıp çalışacağım. Çalışmak mı? Biliyorsun yazıyorum. Aa, yazmak. Herkesin yaptığı gibi inanmıyormuşçasına söylüyor bunu. Seninle benim hakkımda değil, değil mi? Şu meşhur kitap. Hayır değil. Artık arabanın yanındalar ve Emma gitmek için sabırsızlanıyor. Ayrıca ikimizin enteresan olduğundan da emin değilim. Phil, mavi Ford Sierra'sına yaslanıp büyük elveda için hazırlanmışken Emma'nın sözleri durumu berbat ediyor. Suratını asıyor, sakalların arasından alt dudağının perinmesi görünüyor. Ne demek oluyor bu? Bilmiyorum, sadece devam et. Phil, bu beni mutlu etmiyor. Mutsuz musun? Yani ideal olan bu değil, öyle değil mi? Haftada bir okulun halısının üzerinde. Gayet mutlu görünüyordun oysa. Tatmin olmaktan söz etmiyorum. Tanrım, sorun seksle ilgili değil, koşullarla ilgili. Beni mutlu ediyor. Ediyor mu? Gerçekten ediyor mu? Hatırladığım kadarıyla seni de mutlu ediyordu. Bir süre içini heyecanlandırıyordu diyebilirim. Tanrı aşkına Emma, gitmek zorundayım şimdi. Neden tam giderken açtım bu konuyu? Özür dilerim ben. Lanet olsun Emma. Hey, benimle böyle konuşma. Konuşmuyorum yalnızca. Ben yalnızca bırak yaz tatilimizi geçirelim, tamam mı? Sonra ne yapabileceğimizi düşünürüz. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Var mı sence? Ya bitireceğiz ya da sürdüreceğiz. Ve ben sürdürmemizin gerektiğini sanmıyorum. Phil sesini alçaltıyor. Yapabileceğimiz başka bir şey var. Benim yapabileceğim bir şey. Etrafına bakınıyor. Etrafın güvenli olduğuna kanaat getirince Emma'nın elini tutuyor. Bu yaz ona anlatabilirim. Onu anlatmanı istemiyorum Phil. Dönerken ya da haftaya. Ona söylemeni istemiyorum. Bir anlamı yok bunun. Yok mu? Hayır. Olduğunu sanıyordum ben. Olabilir sanıyordum. Tamam, gelecek dönem konuşalım. Bilemiyorum. Buluşur konuşuruz. Bu sözlerden cesaret alan Phil, "Seni seviyorum Emma Morley." "Hayır, sevmiyorsun." diyerek içini çekiyor Emma. "Gerçekten sevmiyorsun." Phil çenesini aşağı indirerek sanki olmayan gözlüklerin üzerinden bakıyormuş gibi bakıyor ona. "Sanırım bunu bir karar vermem için yapıyorsun, değil mi?" Bu müdür bakışlarından ve ses tonundan nefret ediyor Emma. Bacaklarına bir tekme atmak istiyor. Gitsen iyi olacak diyor. Seni özleyeceğim Em. Eğer konuşamazsak iyi tatiller. Seni ne kadar çok özleyeceğimi tahmin bile edemezsin. Korsika çok hoş. Her gün. Görüşürüz, hoşça kal. Gel. Çantasını kaldırıp bir kalkan gibi kullanarak Emma'yı öpüyor. Ne kadar ihtiyatlı diye düşünüyor Emma orada sakince dururken. Arabanın kapısını açıp biniyor Phil. Deniz mavisi bir Sierra. Torpido gözü İngiltere Haritacılık Kuruluşu'nun haritalarıyla dolu. Müdüre yakışır bir araba. Bana maymun adam dediklerine inanamıyorum hala diye homurdanarak kafasını sallıyor. Emma boş otoparkta bir süre durup arabanın uzaklaşmasını seyrediyor. 30 yaşında evli bir adamla ilişki yaşıyor. Ama en azından çocuk sorunu yok. 20 dakika sonra kendi dairesinin bulunduğu kırmızı tuğlalı uzun ve alçak binanın aşağısında duruyor ve oturma odasının ışığının yandığını fark ediyor. İyan geri dönmüş. Geri dönüp bir birahanede saklanmayı ya da arkadaşlarına gitmeyi düşünüyor ama İyan'ın ışığı kapatıp bir suikastçı gibi koltukta oturarak bekleyeceğini biliyor. Derin bir nefes alıp anahtarlarını aramaya başlıyor. İhan taşındığından beri ev genişlemiş görünüyor. Video seti kutuları, şarj cihazları, adaptörler, kablolar, disket kaplarının içindeki naylon zarflar gidince ev sanki az önce soyulmuş gibi bir hal almıştı ve Emma bir kez daha son 8 yılda ne kadar az şeyi olduğunu hatırlıyordu. Yatak odasından gelen sesler duyuyor. Çantasını yere bırakıp sessizce kapıya doğru yürüyor. Çekmecelerin içinde ne varsa yerlere saçılmış. Mektuplar, banka hesap ekstreleri, fotoğraflar ve negatiflerin yırtılmış zarfları. Fark edilmeden bir süre sessizce kapı aralığında durup çekmecenin arka tarafına yetişmek için burnundan soluyan Ian'ı seyrediyor. Bağcıksız spor ayakkabılar, eşofman altı ve ütüsüz bir gömlek giymiş. Üst düzeyde duygusal dağınıklığı göstermek için özenle düzenlenmiş bir kıyafet. Alt üst görmek için giyinmiş. Ne yapıyorsun Ian? Ian irkiliyor ama sadece bir an için. Hemen arkasından yavuz hırsız misal üste çıkıyor. Geciktin, diyor suçlar gibi. Sana ne bundan? Nerede olduğunu merak ettim sadece, hepsi bu. Provalarım vardı. Ian, sürekli bu şekilde damlamaman konusunda anlaşmıştık sanıyordum. Neden? Biriyle mi birliktesin? Hayatında biri mi var? Ian, bunları konuşma havasında değilim. Ceketini çıkartıyor. Günlük ya da buna benzer bir şeyin peşindeysen boşa zaman harcıyorsun demektir. Yıllardır günlük tutmuyorum. Doğruyu söylemek gerekirse sadece kendi eşyalarımı arıyorum. Kendi eşyalarımı, anlıyorsun ya, bana ait eşyalarımı. Bütün eşyalarını aldın. Pasaportum yok. Pekala, pasaportun benim iç çamaşırlarım olduğu çekmecede olmadığını peşinen söyleyebilirim. Uyduruyor tabii ki. Pasaportun onda olduğunu biliyor Emma. Sadece eşyalarını karıştırıp iyi durumda olmadığını Emma'ya göstermek istiyor. Hem pasaportu ne yapacaksın? Biriye mi gidiyorsun yoksa iltica mı edeceksin? Aa, çok hoşuna gider değil mi? Diyor alay ederek. Hiç umurumda değil, diyor Emma. Dağılmış eşyaların üzerinden geçerek yatağa oturuyor. Öyle olsun tatlım, çünkü hiçbir yere gitme niyetinde değilim. Ian, terk edilmiş bir aşık olarak stand-up komedyeni olduğunda hiçbir zaman sahip olmadığı bir sadakat ve saldırganlık edilmiş durumda ve anlaşılan bu gece ortaya bir gösteri koyma niyetinde. Zaten böyle bir şey karşılayacak durumda değilim. Emma sözünü kesiyor. Bundan şu aralar fazla stand-up yapmadığını mı çıkarmalıyım Ian? Ya ne sanıyorsun tatlım, diyor Ian, kolları iki yanda sarkmış, iki günlük sakalı, yağlı saçları ve soluk tenini göstererek. Bak bana ne yaptın duruşuyla. Ian, 6 aydır üzerinde çalıştığı, acınacak durumda oluşunun, yalnızlık ve terk edilmişliğin tek kişilik büyük gösterisini yapıyor. Ama Emma'nın bunu izlemek için zamanı yok bu gece. Bu tatlım da nereden çıktı Ian? Bundan hoşlandığımdan emin değilim. Araştırmasına devam etmek üzere çekmeceye dönüyor ve bir şeyler homurdanıyor. Siktir Em, diyor belki. Sarhoş mu acaba diye merak ediyor Emma. Tuvalet masasının üzerinde ucuzundan sert bir bira kutusu açık olarak duruyor. Sarhoş olmak iyi fikir. O anda Emma da mümkün olduğunca çabuk sarhoş olmaya karar veriyor. Neden olmasın? Herkes de işe yarıyor gibi görünüyor. Projeden heyecanlanmış olarak bir an önce işe koyulmak için mutfağa gidiyor. Ian peşinden geliyor. Neredeydin peki? Söyledim ya, okulda provadaydım. Neyin provasını yaptın? Baxi Malone. Çok komik. Neden sordun, bilet mi istiyorsun? Hayır, teşekkürler. Havalı silahlar var. Biriyle birlikte olduğunu sanıyorum. Aa, lütfen, yine aynı yere geldik. Buzdolabını açıyor, yarım şişe şarap var ama bu sadece sert içkilerin işe yarayacağı zamanlardan biri. Ian, benim biriyle olduğum saplantısı da nedir? Neden sadece birbirimiz için uygun olmadığınızı düşünmüyorsun? Sert bir çekişle buzluk bölmesinin contası sökülüyor. Buzlar yere saçılıyor. Ama biz tam da birbirimize göreyiz. İyi o zaman, böyle diyorsan yeniden birleşelim. Fi tarihinden kalma kıymalı gözlemelerin arkasında bir vodka şişesi duruyor. Evet, kıtır kıtır gözlemeleri Ian'a veriyor. İşte bunlar senin, sorumluluğu sana devrediyorum. Dolabın kapağını çarpıp bardağa uzanıyor. Her neyse, biriyle birlikteyim diyelim. Ne olmuş Ian? Ne olmuş? Biz ayrıldık, hatırlamıyor musun? Hiç yabancı gelmedi. Hiç yabancı gelmedi. Kim bu peki? Emma bardağını vodka dolduruyor. Kim kim? Yeni erkek arkadaşın. Devam et, anlat bana. Dert etmem, diyor alay ederek. Ne de olsa hala arkadaşız. Emma bardağından bir yudum alıyor. Sonra eğiliyor, dirseklerini mutfak tezgahının üzerine koyuyor. Sanki buzlu sıvının gırtlağından akışını hissetmek ister gibi bileklerini gözlerine bastırıyor. Bir dakika geçiyor. Bay Godalming, okul müdürü. Son 9 aydır iyi kötü sürdürüyoruz bu ilişkiyi. Ama bence asıl olarak seks temelinde bir ilişki. Dürüst olmak gerekirse durum ikimiz için de biraz aşağılayıcı, biraz utanıyorum. Bir parça hüzünlü bir şey. Neyse, en azından ortada çocuk yok. Bardağın içine konuşuyor. Artık biliyorsun. Oda tamamen sessiz. Benimle dalga geçiyorsun. Camdan dışarıya bak, bir bak, kendi gözlerine gör. Arabada bekliyor. Deniz mavisi Sierra. Kuşkucu bir tavırla burnunu çekiyor Ian. Bu hiç de komik değil Emma. Emma boş bardağını köşeye yerleştiriyor ve yavaşça soluk veriyor. Hayır, biliyorum komik değil. Bu durum hiçbir koşulda komik olarak nitelendirilemez. Dönüyor ve Ian'ın yüzüne bakıyor. Sana söyledim, Ian kimseyle görüşmüyorum. Kimseyle ilişkim yok ve olmasını da istemiyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Bir teorim var, diyor Ian gururla. Ne teorisi? Kim olduğunu biliyorum. Emma içini çekiyor. Kimmiş bakalım Sherlock? Dexter, diyor zafer kazanmış gibi. Aa, Tanrı aşkına. Bardağı süzüyor. Haklıyım değil mi? Emma acı acı gülüyor. Tanrım, dilerim. Ne demek oluyor bu? Hiçbir şey. Ian, sen de gayet iyi biliyorsun ki aylardır Dexter'la konuşmadım. Ya da sen öyle diyorsun. Gülünç oluyorsun Ian. Ne yani? Herkesten gizli bir aşk ilişkisi yaşadığımızı mı düşünüyorsun? Kanıtlar onu gösteriyor. Kanıt mı? Ne kanıtı? Ian ilk kez mahcup olmuş gibi eziliyor. Not defterlerin. Kısa bir an, sonra fırlatıp atmamak için bardağını erişemeyeceği bir yere koyuyor Emma. Not defterlerimi mi okuyordum? Göz gezdirdim. Bir ya da iki kez, yıllar önce. Seni gidi alçak herif. Biraz şiir, Yunanistan'daki büyü gibi 10 gün. Bütün o özlem, bütün o tutku. Nasıl cüret edersin? Arkamdan böyle bir iş çevirmeye nasıl cüret edersin? Onları ortada bırakıyordun. Ne bekliyordun ki? Biraz güven beklerdim ve biraz haysiyetli olmanı. Ve üstelik onları okumama da gerek yoktu. Her şey o kadar açıktı ki siz, ikiniz. Ama sabrımın sonuna geldim İyan. Aylardır inleyerek, sızlanarak tekme yemiş köpek gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Eğer bir kez daha böyle bunalıp da gelir ve çekmecelerimi karıştırırsan, sana yemin ediyorum lanet olası polisi çağırırım. Hadi o zaman, hadi çağır diyerek Emma'ya doğru yürüyor. Burası benim de evim, hatırlıyor musun? Öyle mi? Nasıl oluyor? Asla kredi ödemedin. Ben ödedim. Sen asla hiçbir şey yapmadın. Sadece kendini üzgün hissederek aylaklık ettin. Bu doğru değil. Ve ne kadar para kazandıysan hepsi o aptal videolara ve hazır yemeklere gidiyordu. Ben de masrafa katılıyordum yapabildiğim zaman. Evet ama yeterli değildi. Of Tanrım, bu daireden, buradaki hayatımdan nefret ediyorum. Buradan çıkmalıyım yoksa çıldıracağım. Burası bizim evimizdi diye itiraz ediyorum usulca. Burada asla mutlu olmadım İyan. Neden bunu göremiyorsun? Sadece sıkışıp kaldım burada. İkimiz de. Bunu kesinlikle bilmen gerekir. İyan onu hiç böyle görmemişti. Ne de böyle şeyler söylediğini duymuştu. Gözleri korkuya kapılmış bir çocuk gibi kocaman açılmış, şaşkın bir halde Emma'ya doğru sendeliyor. Sakin ol. Kolunu yakalıyor. Böyle konuşma. Uzak dur benden İyan. Ciddiyim İyan. Sadece uzak dur. Artık birbirlerine bağırıyorlar ve Emma düşünmeye başlıyor. Aman Tanrım, geceleri duvardan seslerini duyduğumuz o çılgın çiftlerden olduk biz de. Bir yerlerde birilerinin polis çağırsam mı diye düşündüğü çiftlerden. Nasıl bu noktaya geldik? İyan umutsuzca sarılmaya çalışırken defol diye bağırıyor Emma. Anahtarlarını ver ve defol. Artık seni görmek istemiyorum. Sonra ikisi de büyük umutlarla birlikte aldıkları dairenin dar koridorunda yere çökerek birdenbire ağlamaya başlıyorlar. İyan elleriyle yüzünü kapamış, hıçkırıklar ve iç çekmeler arasında konuşmaya çalışıyor. Buna dayanamıyorum. Neden benim başıma geldi bu? Bir cehennemdeyim em. Biliyorum, çok üzgünüm. Kolunu İyan'ın omzuna atıyor. Neden beni sadece sevemiyorsun? Neden sadece aşık olamıyorsun bana? Bir zamanlar sevmiştin değil mi başlangıçta? Tabii ki sevmiştim. Peki neden yeniden aşık olamıyorsun bana? Aa, İyan yapamam. Denedim ama yapamıyorum. Üzgünüm, çok üzgünüm. İkisi de yıkanıp temizlenmişler gibi bir süre aynı noktada yattılar. Emma'nın başı Ian'ın omzunda, kolu göğsünün üzerinde, kokusunu hissediyor. Alışkın olduğu sıcak, rahatlatıcı kokuyu. Ian sonunda konuşuyor. Gitmeliyim. Sanırım gitmelisin. Kızarmış şiş yüzüyle yerdeki kağıt, defter ve fotoğraf yığınına bakarak oturuyor. En çok neye üzülüyorum biliyor musun? Söyle. Çok az fotoğrafımız olmasına. Birlikte diyorum. Dex'le birlikte binlerce fotoğrafınız var. İkimizin ise çok az var. Hele yakın zamanda hiç yok zaten. Sanki fotoğraf çekmekten vazgeçmişiz gibi. Adam akıllı makine yok diyor Emma zayıf bir sesle ama Ian da durumu kabul etmeyi seçiyor. Özür dilerim. Anla işte her şeyi böyle dağıttığım, eşyalarını karıştırdığım için kesinlikle kabul edilemez bir davranış. Tamam o zaman bir daha tekrarlama yeter. Bu arada hikayelerin bir kısmı gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Her ne kadar özel olsalardı. Ne anlamı var bunun? Günün birinde birisine göstermek zorundasın onları. Kendini ortaya çıkar. Tamam, belki yaparım bir gün. Şiirleri değil, şiirleri gösterme ama hikayeler, onlar güzel. Sen iyi bir yazarsın, zekisin. Teşekkürler İyan. Yüzünü buruşturuyor. O kadar kötü değildi, değil mi? Burada benimle yaşamak. Çok güzeldi. Sadece hırsımı senden çıkarmak istedim. Hepsi bu. Bana anlatmak ister misin? Anlatacak bir şey yok. Peki. Öyle. Birbirlerine gülümsüyorlar. İyan kapıda duruyor şimdi. Bir eli kapının kolunda. Henüz çıkmaya hazır değil. Son bir şey daha. Söyle. Onu görmüyorsun değil mi? Dexter'ı kastediyorum. Paranoya yaklaşıyorum. Emma içini çekip kafasını sallıyor. İyan, hayatım üzerine yemin ederim sana Dexter'la görüşmüyorum. Çünkü gazetede sevgilisinden ayrıldığını okudum ve düşündüm ki biz ayrıldık, o da yalnız. Tanrım, Dexter'ı aylardır görmüyorum. Ama bir şey oldu mu? Biz birlikteyken seninle Dexter arasında, benden gizli. Çünkü buna katlanamam. İyan, Dexter'la aramızda bir şey olmadı, diyor Emma, başka soru sormadan gitmesini dileyerek. Ama olmasını istedin mi? İstemiş miydi? Evet, bazen. Sık sık. Hayır, hayır istemedim. Biz arkadaşız sadece. Hepsi bu. Peki, güzel. Emma'ya bakıyor ve gülümsemeye çalışıyor. Seni o kadar çok özlüyorum ki Em. Tahmin ediyorum. Elini karnına koyuyor İyan. Kendimi kötü hissediyorum. Geçecektir. Geçer mi? Çünkü bazen çıldırmaya başladığımı sanıyorum. Biliyorum ama sana yardım edemem İyan. İleride fikrini değiştirebilirsin. Yapamam, yapmayacağım, üzgünüm. Pekala, omuzlarını silkip Stan Laurel yürüyüşünü takınıyor. Neyse, sormakta zarar gelmez. Sanmam. Pekala, burada durup tartışmayacağım. İçini çekip kapıya uzanıyor. Tamam öyleyse. Bayan Morley'e sevgiler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Dönüp sert bir hareketle kapının altını tekmeleyerek kapıyı açıyor. Böylece birisi yüzüne vurmuş gibi bir yanılsama yaratıyor. Emma zoraki gülüyor. İyan derin bir nefes alıp gidiyor. Emma bir dakika daha yerde oturuyor, sonra birden kalkıyor. Yenilenmiş bir amaç duygusuyla anahtarlarını kapıyor ve hızla dışarı çıkıyor. E-17'de yaz akşamı sesleri, bağırışmalar ve çığlıklar binalarda yankılanıyor. Hala birkaç aziz George bayrağı gevşek biçimde asılı duruyor. Ön avluyu uzun adımlarla geçiyor. Etrafında bütün bunlara dayanmasına yardımcı olacak, ilginç arkadaşlardan oluşan bir çember olacağını ummamış mıydı? 6-7 çekici, şehirli insanla yayvan bir kanepede oturamaz mıydı? Ama ya 2 saatlik mesafede oturuyorlar ya da aileleri veya erkek arkadaşlarıyla yaşıyorlardı. Neyse ki ilginç arkadaşlar olmasa da Boozer As adında içki satan bir dükkan vardı yakında. Giriş kapısının yanındaki korku verici çocuklar uyuşuk daireler çizerek dolaşıyorlar. Ama o artık korkmuyor. Gözleri ileriye doğru sabitlenmiş, tam ortalarına ilerliyor. Dükkanda en az kuşku verici şarap şişesini alıp kuyruğa giriyor. Önündeki adamın yüzünde örümcek ağı dövmesi var. Adamın elma şarabının parasını bozukluklarla ödemesini beklerken şampanya şişesinin cam bir dolapta kilitli olduğunu fark ediyor. Tasavvur edilemeyecek kadar görkemli bir geçmişten kalmış, antika bir parça gibi tozlanmış. Bu şampanyayı da alıyorum. Lütfen diyor. Dükkan sahibi kuşkuyla bakıyor ama elinde sıkıca duran parayı görmesi yeterli oluyor. Kutlama var öyle mi? Kesinlikle büyük, çok büyük bir kutlama. Sonra bir hevesle bir pakette Marlboro diyor. Sanki bir ilaç gibi sigarayı dudaklarının arasına sıkıştırıp kalçasına değen uyduruk plastik çantanın içindeki şişelerle dükkandan çıkıyor. Tam o anda bir ses duyuyor. Bayan Morley, suçlu gibi etrafına bakınıyor. Bayan Morley, buradayım. Ve uzun bacakların üzerinde ayaklarını sürüyerek yürüyen Sonya Richards'ı projesini görüyor. Artful Dodger'da oynayan sıska kız epey dönüşüm geçirmiş, serpilmiş. Uzun boylu, saçları geriye doğru taralı, kendinden emin. Emma'nın kafasında Sonya'nın kendisini nasıl görmüş olduğuna dair mükemmel bir görüntü oluşuyor. Süklüm püklüm ve kırmızı gözlerle ağzında bir sigarayla Boozer'ın kapısının eşiğinde. Bir rol modeli, bir ilham kaynağı. Gülünç bir halde sigarayı arkasına saklıyor. Nasılsınız? Sonya şimdi bir parça huzursuz görünüyor. Sanki karşılaştığına pişman olmuş gibi gözlerini kaçırıyor. Çok iyiyim ben, çok iyi. Sen nasılsın Sonya? İyi efendim. Okul nasıl? Her şey yolunda mı? Evet, oldukça iyi. Gelecek yıl lise bitirme sınavına giriyorsun, değil mi? Doğru. Sonya, Emma'nın yan tarafında şıngırdayan içki torbasına arkasından kıvılan dumanlara kaçamak bakışlar atıyor. Gelecek yıl üniversiteye gideceksin, değil mi? Nottingham umarım. Notu tutturabilirsem. Yaparsın, yaparsın. Teşekkürler diyor Sonya pek inanmadan. Bir sessizlik oluyor. Emma çaresizlik içinde şişeler bir elinde, sigara diğerinde ellerini kaldırıp sallıyor. Haftalık alışveriş diyor. Sonya sersemlemiş görünüyor. Evet, gitsem iyi olacak. Tamam Sonya, seni gördüğüme sevindim gerçekten. Sonya, iyi şanslar, tamam mı? Gerçekten iyi şanslar. Ama Sonya arkasına bile bakmadan uzaklaşıyor ve Emma, şu Carpe Diem öğretmenlerden biri, arkasından bakıyor. Daha sonra o gece tuhaf bir şey oluyor. Kanepenin üzerinde televizyon açık, ayağının altında boş içki şişesiyle uyuklarken Dexter Mayhew'un sesiyle uyanıyor. Ne söylediğini tam olarak anlayamıyor. İlk vurucu, çok oyunculu seçenekler ve durmadan vurmakla ilgili bir şeyler söylüyor. Şaşkınlık ve ilgiyle zorlayarak gözlerini açıyor. Evet, Dex tam karşısında duruyor. Emma gülümseyerek doğruluyor. Bu programı görmüştü daha önce. Taze haberler ve bilgisayar oyunlarından görüntülerle dolu. Game On adında bir gece programı. Set, sanki bilgisayar oyunu oynamak bir tür alınmaymış gibi kaya şekli verilmiş raporlarla, kırmızı ışıklarla aydınlatılmış bir zindan görünümünde ve süt beyaz yüzlü oyuncular bu zindanda devasa bir ekranın önünde iki büklüm oturmuşlar. Dexter Mayhew'un yönlendirmesiyle düğmelere daha hızlı basmaya, vurmaya çalışıyorlar. Oyun, turnuvalar, Dexter ve turuncu saçlı göstermelik bir kadının haftanın sıcak haberlerini tartıştıkları samimi yorumlarla kesiliyor. Belki Emma'nın ufak televizyonu yüzündendir ama Dexter bugünlerde biraz tombullaşmış gibi görünüyor, biraz da grileşmiş. Küçük ekran yüzünden belki ama sanki bir şeyler kaybolmuş gibi. Hatırladı, o kasıntılı hava yok mesela. Üç boyutlu Duke Nukem'den söz ediyor ve pek emin görünmüyor. Hatta biraz utanıyormuş gibi duruyor. Ne olursa olsun Dexter'a karşı büyük bir sevgi dalgası hissediyor. 8 yıldır onu düşünmeden geçirdiği tek bir gün olmadı. Onu özlüyor ve geri istiyor. En iyi arkadaşımı geri istiyorum diye düşünüyor. Çünkü onsuz hiçbir şey iyi ve doğru değil. Onu arayacağım diye düşünüyor uykuya dalarken. Yarın ilk iş onu arayacağım. 18. ayrımın sonu, sayfa 294.